KPSS Eğitim Bilimleri Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlık. Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar. 15. Kaset 1. Yüz Sayfa 444. Sınıfta öğrenci katılımına, yaparak yaşayarak öğrenmeye yön veren ilkeler. Öğretim sürecinin başında farklı bilgi ve kapasitedeki öğrenciler için her öğrenciye göre öğretim etkinlikleri düzenlenmelidir. Öğretmen eğitim durumlarını, öğretme-öğrenme sürecini ya da etkinliklerini belirlemede farklı bilgi ve kapasiteli öğrenciler için çeşitli öğretim yöntemleri ve teknikleri kullanmalıdır. Bir öğretmen sınıf içinde disiplin problemleri ile karşılaştığında baş etmede kullanabileceği en etkili yol önce davranış kurallarını oluşturma ve uygulama, sonra da bütün öğrencilere ilgi ve yetenek olaylarına göre görev ve sorumluluklar vererek onları süreçte aktif kılmaktır. Bir öğretmen sınıf içinde disiplin problemleri ile karşılaştığında baş etmede kullanabileceği en etkili yol önce sınıfta davranış kurallarını oluşturma ve uygulama, sonra da bütün öğrencilere ilgi ve yetenek alanlarına göre görev ve sorumluluklar vererek onları süreçte aktif kılmaktır. Bir sınıfta uyulması gereken kuralların benimsenmesinde öncelikle olumlu davranışların ve olumsuz davranışların açıkça ortaya konulması gerekmektedir ve kuralların öğrencilerin ve öğretmenin katılımı ile ortak bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Sınıf içinde uyulması gereken kurallar öğrenciler için net ve anlaşılır olmalıdır. Bir sınıfta bütün öğrencilerin görev ve sorumluluklar alarak aktif bir şekilde derse katılımcı olduğunda disiplin problemleri görülmez. Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi yeterli değilse öncelikle ön koşul bilgileri kazandırmalıdır. Öğretmen, öğretme-öğrenme etkinliklerini yürütmede anlamayan ve öğrenmeyen öğrenciler bulunduğunda öncelikle yöntem ve tekniği değiştirmelidir. Öğretmen derste hoşgörülü, sabırlı ve anlayışlı davranmalıdır. Sınıfta ve öğretimde ceza kullanılmamalıdır. Cezanın yerinde sönmeyi sağlama, yanlış davranışı pekiştirmeme ya da olumsuz pekiştireç kullanılmalıdır. Öğretmenler öğrencilerin özgüvenlerini artıracak etkinliklere yer vermelidir. Öğretmen dersi işlerken bir öğrencinin öğrenemediği ya da hedef davranışlara ulaşamadığı durumda bunun nedeni öğrenciden kaynaklanır. Yani öğrenmeyi etkileyen içsel koşullar, ilgi, dikkat, güdülenme, zeka düzeyi, sağlık durumu, ön bilgi, hazır bulunuşluk, kendine güven, inanç ve değerler gibi özelliklerdir. Eğer sınıfta öğrenme güçlüğü çeken öğrenci ya da öğrenciler var ise öğretmenin yapması gereken şunlardır. Öğrencinin dikkat stratejilerini geliştirme, öğrencinin öğrenme yollarını, stillerini geliştirme, ön koşul bilgi eksiklerini belirleme ve giderme, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini dikkate alma, rehberlik servisinden yardım alma, aile ile işbirliği yapma, öğrenme güdüsünü artırma, bilgisayar destekli eğitim, eğitsel oyunlar ya da bireysel öğretim tekniklerini uygulama. Öğretmen konuyu öğretmede birinci denemesinde öğrenciler hedef davranışları kazanamadıysa, olmamışsa yapması gereken öncelik yeni yöntem ve tekniklere başvurmaktır. Öğretmen sınıfta öğrenme hızı ve düzeyi farklı olan öğrencilere, her öğrenciye uygun etkinlik düzenlemelidir. Öğrenme hızı farklı olan öğrencileri kontrol altında tutmamalı, her öğrenciyi öğrenme düzeylerine uygun etkinliklere yönlendirerek öğrenme hızları desteklenmelidir. Öğretmen, farklı ilgi ve yeteneklere sahip öğrencileri derse katmak için derste ilgi ve yeteneklerini kullanabilecekleri etkinlik alanları oluşturmalıdır. Eğitim-öğretim süreci, öğretim tasarımı. 1. Hedef davranışlar, öğrenci kazanımları. Öğretmenin sınıftaki öğrenciler arasında bireysel farklılıklar, bilgi, zeka, uç kapasite farklılığı varsa öğretim sürecini, öğretim tasarımını düzenlemede, içerik kapsam düzenlemede öncelikle yapması gereken her öğrenciye göre etkinlik program düzenlemektir. 2. İçerik kapsam muhteva. 3. Eğitim durumları eşittir öğrenme yaşantıları. 1. Öğretme süreci, 2. Öğretim etkinlikleri, 3. Öğrenme öğretme etkinlikleri. Öğretmenin sınıftaki öğrenciler arasında bireysel farklılıklar, bilgi, zeka ve kapasite farklılığı varsa eğitim durumlarını, öğrenme yaşantıları, öğretme sürecini, öğretim etkinliklerini, öğretme öğretim etkinliklerini düzenlemede öncelikle yapması gereken. 4. Sınama durumları, çeşitli farklı yöntem ve teknikleri kullanmaktır. Soru tarzı. Öğretmen sınıf içinde istenmeyen ve uygun olmayan bir davranış ortaya çıktığında sevecen ve yumuşak bir tarzla öğrenciyi uyarabilir. Bunu yapan bir öğretmen nasıl bir yaklaşım benimserse öğrenci-öğretmen arasındaki iletişim olumsuz yönde etkilenir. KPSS 2005. A. Yargılayıcı ve suçlayıcı. B. Eleştirel ve tutarlı. C. Hatırlayıcı ve kuralcı. D. Esnek ve yapıcı. E. Yönlendirici ve rehberlik edici. Cevap A. Yargılayıcı ve suçlayıcı. Aynı sınıfta bulunan öğrencilerin bilgi, beceri ve davranış düzeyleri arasında önemli farklılıklar görülebilir. Böyle bir durumla karşılaşan öğretmen, sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlerken aşağıdakilerden hangisine ağırlık vererek ortaya çıkabilecek öğrenme güçlüklerini önemli ölçüde azaltabilir? KPSS 2002. A. Sınıfta öğrenciler arasındaki etkileşimi sınırlandırmaya. B. Sınıftaki ortalama öğrenciye uygun bir öğretim yaklaşımını sürdürmeye. C. Her öğrenci için ayrı bir program uygulamaya. D. Öğretmen ve konu merkezli bir yaklaşımı sürdürmeye. E. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanmak. Cevap E. Çeşitli yöntem ve teknikleri kullanmak. Bir öğretmenin sınıf içindeki disiplin sorunlarıyla karşılaştığında baş etmede kullanabileceği en etkili yol aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Görev dağılımını yapma. B. Otoriteyi baştan kurma. C. Velilerle sıkı bir iletişim içinde olma. D. Disiplin konusunda diğer öğretmenlerle işbirliği yapma. E. Öğrenciler ile birlikte davranış kurallarını oluşturma ve birlikte uygulama. Cevap E. Öğrenciler ile birlikte davranış kurallarını oluşturma ve birlikte uygulama. Bir sınıfta öğrencilerin uyması gereken kuralların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisine öncelikle dikkat edilmelidir? KPSS 2005. A. Öğretmenin isteğine uygun olmasına. B. Kısa ve öz olmasına. C. Öğrenciler tarafından önerilmiş olmasına. D. Net ve anlaşılır olmasına. E. Olumsuz davranışları açıklayıcı olmasına. Cevap E. Olumsuz davranışları açıklayıcı olmasına. Her öğrenci bilişsel, duyusal ve derinsel, psikomotor özellikleri bakımından birbirinden farklıdır. Bu durumu dikkate alan bir öğretmen okulda öğretim sürecini nasıl düzenlemelidir? KPSS 2002. A. Ders işlerken sınıftaki ortalama bir öğrenciyi dikkate almalı. B. Çeşitli öğretim strateji, yöntem ve tekniklerinden yararlanmalı. C. Yavaş öğrenen öğrencilere göre öğretimi sürdürme. D. Öğrencilere yardımlaşma sorumluluğunu vermeli. E. Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı. Cevap E. Her öğrenci için ayrı bir program hazırlamalı. Bir öğretmen sınıf içi öğretim etkinliklerini düzenlemek istemektedir. Ancak öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkları dikkate almak istemektedir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisine öncelik vermelidir? KPSS 2003. A. İçeriği sunmak için ayrılan süreyi arttırmak. B. Her öğrenciye uygun içerik sunmak. C. İçeriği örneklerle zenginleştirmek. D. Ders süresini öğrencilerin ihtiyacına göre düzenlemek. E. Çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanmak. Cevap E. Çeşitli yöntem ve tekniklerden yararlanmak. Öğrenme-öğretme süreçlerine tüm öğrencilerin aktif katılımının yüksek olduğu bir sınıfta aşağıdakilerden hangisi büyük ölçüde ortadan kalkar? KPSS 2004. A. Öğrenme düzeyi farklarının. B. Disiplin sorunlarının. C. Bireysel çalışmaların. D. Güdüleme ihtiyaçlarının. E. Grupla çalışma olanaklarının. Cevap B. Disiplin sorunlarının. Öğrenciler öğrenmeye güdülenerek süreçte etkin şekilde yer aldıklarında aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde ortaya çıkabilir? KPSS 2003. A. Verilen bilginin öneminin artması. B. Öğretmenin sürecin merkezinde yer alması. C. Teorik bilgi ve uygulama arasında denge kurulması. D. Disiplin sorunlarının azalması. E. Öğretmenin rehberliğine gerek kalmaması. Cevap D. Disiplin sorunlarının azalması. Sınıf içi disiplin sorunlarını azaltmada öğretmenin yararlanacağı en uygun yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ortam oluşturma. B. Öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleme. C. Öğretim için ayrılan sürenin bir kısmını disiplin konusuna ayırma. D. Sorun yaratan öğrencilere yaptırım uygulama. E. Sorunların çözümü için okul yönetiminden yardım isteme. Cevap B. Öğrencilerin görev ve sorumluluklarını belirleme. Aşağıdakilerden hangisi sınıf içinde olumsuz davranışlarıyla dikkat çekmek isteyen bir öğrencinin, bu davranışlarını değiştirmek isteyen bir öğretmenin yararlanabileceği yaklaşımlardan biri değildir? KPSS 2001. A. Öğrencinin olumlu özelliklerini desteklemek. B. Öğrenciyi izleyerek anlamaya çalışmak. C. Öğrenciye sınıf içinde sorumluluk vermek. D. Öğrencinin bu davranışlardan utanmasını sağlamak. E. Öğrenciye önemli olduğunu hissettirmek. Cevap D. Öğrencinin bu davranışlarından utanmasını sağlamak. Öğretme-öğrenme süreçleri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır? KPSS 2003. A. Öğrencilerin, B. Öğretmenlerin, C. Öğretim programlarının, D. Doğal çevrenin, E. Ölçme değerlendirme süreçlerinin. Cevap D. Doğal çevrenin. Sınıfta öğrenme güçlüğü çeken bir öğrencinin diğer öğrencilerin öğrenme düzeyine ulaştırılması öğretmenler için önemli bir sorundur. Bir öğretmen sınıfında böyle bir öğrenciyle karşılaşırsa aşağıdakilerden hangisi uygun bir yaklaşım olamaz? KPSS 2004. A. Öğrenciyi derste ikili ya da grupla çalışmaya yöneltme. B. Ön koşul öğrenme eksikliklerinin belirlenip giderilmesi konusunda okul rehberlik servisiyle işbirliği yapma. C. Öğrenciye sınıfın genel düzeyine uyması gerektiğini, aksi takdirde sınıfı tekrarlaması gerekeceğini söyleme. D. Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine önem verme. E. İlgili ön öğrenmelerdeki eksikliklerin giderilmesi çalışmalarında okul aile işbirliğinden yararlanma. Cevap C. Öğrenciye sınıfın genel düzeyine uyması gerektiğini, aksi takdirde sınıfı tekrarlaması gerekeceğini söyleme. Bir öğretmen belirli bir konunun öğretme-öğrenme sürecindeki ilk denemesinde öğrencilerin hedef alınan davranışı kazanamadıklarını belirlerse öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? KPSS 2004. A. Öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler için okul rehberlik servisi ile işbirliği yapmalıdır. B. Öğrencilerin başarısızlık nedenlerini belirlemek için ailelerle görüşmelidir. C. Yöneticilerin desteğini almak için yaşanan sorunu okul yönetimine bildirmelidir. D. Farklı yöntem, teknik ve materyali kullanarak süreci farklı biçimde tekrarlamak. E. İçeriğin hedef davranışlarla tutarlılığını incelemelidir. Cevap D. Farklı yöntem, teknik ve materyali kullanarak süreci farklı biçimde tekrarlamak. Ortalama bir öğrenciye göre daha hızlı öğrenen öğrencilerin bulunduğu sınıflarda önlem alınmazsa disiplin sorunları çıkabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür sorunları önlemede en uygun yaklaşımdır? KPSS 2002. A. Hızlı öğrenenlerin kontrol altında tutulması. B. Grupla çalışma tekniklerinden yararlanılması. C. Sınıf içi etkinliklerin öğrencilerin katılımıyla planlanması. D. Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi. E. Sınıfın geneline uygun bir planlama yapılması. Cevap D. Farklı öğrenme düzeyinde olan öğrencilere uygun etkinliklerin seçilmesi. Ders işlenirken arkadaşlarını sürekli rahatsız ederek disiplin sorunu yaratan, ancak sınıf ortalamasının üzerinde akademik başarıya sahip bir öğrenciyle karşılaşan öğretmen, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini kullanmalıdır? KPSS 2004. A. Sınıf kurallarını sürekli olarak hatırlatmalı. B. Diğer öğrencilerden yardım isteyerek sorunu çözmeye çalışmalı. C. Bu öğrencinin yerini değiştirerek ayrı bir yere oturtmalı. D. Sınıf içinde en çok ona söz vererek başka davranışlar için ona zaman bırakmama. E. Öğrencinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun ek çalışmalar düzenlemeli. Cevap E. Öğrencinin ilgi, istek ve ihtiyaçlarına uygun ek çalışmalar düzenlemeli. Sınıfta söz almaktan çekinen bir öğrencinin söz alma davranışını daha sık göstermesi için öğretmenin izleyeceği aşağıdaki yöntemlerden hangisinin en az etkili olması beklenir? KPSS 2003. A. Başlangıçta öğrencinin ilgisiz konularda da olsa konuşma eğilimini pekiştirmek. B. Öğrenci söz almak istediğinde ona söz vermek. C. Öğrencinin söz alıp alamayacağını ona sık sık sormak. D. Öğrencinin söz alarak yaptığı konuşmaları pekiştirmek. E. Öğrenciyi kendini iyi hissettiği konularda konuşmaya güdülemek. Cevap C. Öğrencinin söz alıp alamayacağını ona sık sık sormak. Etkili bir öğretme-öğrenme süreci oluşmuş bir sınıfta aşağıdakilerden hangisine olan ihtiyaç kendiliğinden en aza iner? KPSS 2001. A. Öğretmenin sınıfı ve dersi yönetmesine. B. Araç gereçten yararlanmaya. C. Malzeme tüketimine. D. Sınıfın temizlenip eşyaların düzenlenmesine. E. Öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına. Cevap E. Öğretmenin disiplin sağlamak için önlem almasına. Bir öğrenci sınıfta ders işlerken sürekli olarak önündeki kağıtlara şekil çiziyor, sonra da çizdiği şekilleri keserek farklı türde küçük oyuncaklar yapacağı etkinliklere yöneliyor. Bu durum karşısında aşağıdakilerden hangisini yaparsa öğrencinin derse katılımını en uygun yaklaşımla sağlar. A. Öğrenciye böyle giderse konuları anlayamayacağını uygun bir dille söyleme. B. Bu tür çalışmalarını resim dersinde yapabileceğini söyleme. C. Öğrencinin bu yeteneğini geliştirebileceği dersle ilgili aktiviteler yaptırma. D. Öğrenciye eksik öğrenmeleri için ek öğretim hizmetini verme. E. Öğrencinin kağıtlara çizip yaparak oyuncaklar yapmasını yasaklama. Cevap C. Öğrencinin bu yeteneğini geliştirebileceği dersle ilgili aktiviteler yaptırma. Bir öğretmen sınıfta farklı düzeylerde öğrencilerin bulunması durumunda öğrenme düzeyi düşük öğrenciler için dikkat etmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenciyi bir alt sınıfa gönderme. B. Eksik öğrenmeleri için ek ödevler verme. C. Sınıfın genel düzeyine uyması gerektiğini açıklama. D. Öğrencinin düzeyine uygun aktiviteler gerçekleştirme. E. Rehberlik servisinden yardım isteme. Cevap D. Öğrencinin düzeyine uygun aktiviteler gerçekleştirme. Sınıfta ortalama bir öğrenme düzeyinin üzerinde olan bir öğrencinin sınıf ortamında istenmeyen davranışları göstermemesi için öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Öğrenme hızını kontrol altında tutma. B. Düzeyine uygun ek aktivitelere yönlendirme. C. Diğer öğrencilere yardımcı olması için görevlendirme. D. Disiplin kurallarını hatırlatma. E. Sınıf içerisinde en fazla onunla ilgilenmeli. Cevap B. Düzeyine uygun ek aktivitelere yönlendirme. Öğretmen ders anlatırken bir grup öğrenci sürekli olarak istenmeyen davranışlar sergilemektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun öncelikle sebebi olabilir? A. Dersin öğrencilerin ilgisini çekmemesi. B. Sınıf kurallarının katı olması. C. Öğrencilerin öğrenme düzeyinin benzer olması. D. Öğretmenin kişilik özellikleri. E. Öğrencilerin arasında rekabet olması. Cevap A. Dersin öğrencilerin ilgisini çekmemesi. 3. Pekiştirme. Öğrencilerin doğru ve beklenene yaklaşan davranışları pekiştirilir. Davranışların tekrar edilme sıklığını artırma işlemi pekiştirmedir. Bu işlemi yapan uyarıcılara da pekiştireç denir. Pekiştireçler davranışın yapılma olasılıklarını artırırlar ve pekiştireçler iki türlüdür. Bunlar olumlu pekiştireç ortama konulduğunda yani öğrenciye verildiğinde ve olumsuz pekiştireç ortamdan çekildiğinde yani öğrenciyi hoşuna gitmeyen bir durumdan kurtarma davranışının yapılmasıyla artıran uyarıcı türlerdir. Öğrenmede pekiştirecin etkili kullanımı için aşağıdaki ilkelere uygun kullanılmalıdır. Pekiştireç, sosyal, kültürel ortama ve öğrencinin gelişim özelliklerine uygun olmalıdır. Öğrenci için istenilebilir olmalıdır. Pekiştireç, olumlu da davranıştan sonra verilmelidir. İlk, zor ve karmaşık konuların öğretilmesinde sürekli pekiştireç kullanılmalıdır. Daha sonra normal öğrenme konularının öğretimine geçildiğinde aralık pekiştireç kullanmalıdır. Davranışların tekrarında ve kalıcılığında aralıklı pekiştireç sürekli pekiştirece göre daha etkilidir. Pekiştirilmeyen davranışlarda sönme görülür. Pekiştirme zamanının belli olmaması öğrenciyi dikkatli tutar. Öğretim sürecinde sürekli aynı pekiştireçlerin kullanılması, pekiştirilme işleminin ve pekiştirecin öneminin zayıflamasına yol açar. Bu nedenle her defasında farklı pekiştireçler kullanmanın öğrenmelerin etkisini ve gücünü artırır. 4. Dönüt ve düzeltme, geri bildirim. Dönüt en genel anlamda öğrenciye yaptığı bir davranışın sonucu ile ilgili bilgi vermektir. Öğretmenin öğrenciye ortaya koydukları davranışlarla ilgili onlara bilgi vermesi, doğru, yanlış, eksik gibi yanıtların doğruluk derecelerini bildirmesi öğrenciler için dönüttür. Dönüt, eğitim sisteminde ve öğretim etkinliklerinde ikinci anlamda da kullanılır. O da eğitim-öğretim sürecinde hedef davranışların öğrencilere kazandırılıp kazandırılmadığını, kazandırıldıysa ne kadarının kazandırıldığını, kazandırılmadıysa ne kadarının kazandırılmadığını, programın etkili ve etkisiz olan yönlerini belirlemek ve bu konuda öğretmenlere, yöneticilere, ailelere ve öğrencilere bilgi sunmak amacıyla kullanılır. Öğretim sürecinde dönüt kullanmanın en önemli yönleri, öğrencilere yapmış oldukları davranışların düzeyi hakkında bilgi vermesi ve gerekli uyarı ve düzeltmelerin zamanında yapılmasıdır. Dönüt ve düzeltme sınıf öğretim etkinliklerinde önemlidir. Öğrenciye öğrenmelerinin doğru ya da yanlış olması hakkında verilen mesajların tümü olan dönüt, öğrenme sonuçları ile ilgili bilginin yanında öğrencilerin öğrenme güçlüklerinin belirlenmesini ve öğrenme eksikliklerinin giderilmesini sağlar. Dönüt ve düzeltme aynı zamanda bir sınıftaki öğretim hizmetinin niteliğini ve öğrenme düzeyinin etkisini belirleyen en önemli öge olarak kabul edilir. Çünkü sınıf ortamında kullanılan ipucu, katılma ve pekiştirme, grup içindeki öğrencilere etki düzeyleri anlamında farklı sonuçlar verebilir. Dönüt düzeltme ise öğretimin bireyselleştirilmesi anlamında her öğrencinin düzeyi ile ilgili somut sonuçlar verir. Soru tarzı. Öğretim sürecinde öğretmenin öğrencilerine geri bildirim vermesinin en önemli yararı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Öğrencilerin dikkatinin konuya çekilmesi. B. Sınıf içi etkileşim düzeyinin artması. C. Gerekli uyarı ve düzeltmelerin zamanında yapılması. D. Konuyla ilgili örneklerin çoğaltılması. E. Öğrencilerin derste sıkılmalarının önlenmesi. Cevap C. Gerekli uyarı ve düzeltmelerinin zamanında yapılması. Aşağıdakilerden hangisi öğretme-öğrenme sürecinde öğrenciye dönüt, geri bildirim, feedback verilmesine bir örnektir? KPSS 2002. A. Öğrenciye beklenen davranışı öğrenmek için yapacağı hazırlıkları anlatma. B. Öğrenciye gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme. C. Öğrenciyi beklenen davranışı göstermeye istekli hale getirmek için girişimlerde bulunma. D. Öğrencinin kazandırılacak davranışla ilgili ön bilgilerinde eksik olup olmadığını kontrol etme. E. öğrenciye hangi davranışı nasıl öğrenebileceğini haber verme. Cevap B. Öğrenciye gösterdiği davranışın doğru olup olmadığını, varsa eksik ve yanlışlarını bildirme. Programlı öğretim ile tam öğrenme yaklaşımlarının karşılaştırılması. Programlı öğretim. Davranışçı öğrenme kuramına bağlı olarak Skinner tarafından geliştirilmiştir. Okul, sınıf içinde ve dışında kullanılır, bireysel öğrenme tekniğidir. Konular, küçük bir bilgi parçaları, davranış birimleri halinde sıralanarak her öğrencinin kendi öğrenme hızına göre adım adım ilerlediği, bilgiden hemen sonra yöneltilen soruya cevap verildiği ve cevabın doğruluğuna göre ileri gittiği ya da geri döndüğü öğrenme yaklaşımıdır. Tam öğrenme. Bilişsel öğrenme kuramına bağlı olarak Bloom tarafından geliştirilmiştir. Okul ve sınıf öğrenmelerinde kullanılır, grup öğretimi tekniğidir. Üniteler ve konular basitten karmaşığa doğru hiyerarşik olarak sıralanır ve sınıfta bir ünite ya da konu bütün öğrencilere belli bir standartta öğrenildikten sonra bir sonraki üniteye ya da konuya geçilir. Soru tarzı. Bir sınıftaki öğrencilerin başarı olmaları, onların hazır bulunuşluk düzeylerine uygun olan öğretim hizmeti sağlanmasına ve onlara ihtiyaçları kadar zaman tanınırsa, sınıftaki tüm öğrencilerin öğretimin hedefleri doğrultusundaki öğrenme düzeyleri birbirine yakınlaşır ve böylelikle sınıftaki tüm öğrenciler başarılı olabilir. Bu görüş aşağıdaki öğretme-öğrenme yaklaşımlarından hangisinin temelini oluşturur? KPSS 2004. A. Buluş yoluyla öğrenme. B. Sunuş yoluyla öğrenme. C. Araştırma yoluyla öğrenme. D. Tam öğrenme. E. Modelden öğrenme. Cevap D. Tam öğrenme. Aşağıdakilerden hangisi Bloom'un tam öğrenme yaklaşımına göre belli bir zaman dilimi içinde öğrenciyi etkileme gücüne sahip dış şartlardan biri değildir? KPSS 2005. A. İşaretler ve açıklamalar. B. Pekiştirme. C. Ön koşul öğrenmeler. D. Düzeltme. E. Dönüt. Geri bildirim. Cevap C. Ön koşul öğrenmeler. Tam öğrenme modeline göre aşağıdakilerden hangisi öğretim hizmetinin başlıca ögelerinden biri değildir? KPSS 2002. A. Neyin nasıl öğrenileceğine ilişkin işaret ve açıklamalar. B. Öğrencinin öğretme-öğrenme sürecine katılımı. C. Beklenen yakın veya ona yaklaşan davranışların pekiştirilmesi. D. Öğrenme düzeyini belirlemek üzere öğrencilere not verilmesi. E. Geri bildirim ve tamamlayıcı öğrenmeler. Cevap D. Öğrenme düzeyini belirlemek üzere öğrencilere not verilmesi. Aşağıdakilerden hangisi tam öğrenme modeline göre öğretim hizmetinin niteliğini belirleyen etkenlerden biri değildir? KPSS 2003. A. İpuçları. B. Öğrenci katılımı. C. Disiplin önlemleri. D. Pekiştirme. E. Dönüt düzeltme. Cevap C. Disiplin önlemleri. Öğretme-öğrenme sürecinden elde edilen ürünü belirleyen temel etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir? KPSS 2003. A. Ön koşul öğrenmeler. B. Öğrenilecek konuya karşı tutum. C. Öğrenme ile ilgili olarak kendine güven. D. Disiplin önlemleri. E. Öğretim hizmeti. Cevap D. Disiplin önlemleri. Öğrenmeleri izleme amacıyla yapılan değerlendirmelerde öğrenme eksikliklerine yol açmış olabilecek güçlükleri ortaya koymaya yönelik bir uygulama aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Üniteleri kapsamlarına göre ağırlıklandırmak. B. Soruların davranış düzeylerini belirleyerek ilgili oldukları konulara göre dağılımını yapmak. C. Öğrenilmediği görülen davranışların ön koşulu olup olmadığına bakmak. D. Dersin ünitelerini kendi aralarında kolaydan zora doğru sıralamaya çalışmak. E. Dersin yarı yıl ve yıl gibi belli dönemlerinin sonunda nelerin öğrenildiğini ortaya koymak. Cevap B. Soruların davranış düzeylerini belirleyerek ilgili oldukları konulara göre dağılımını yapmak. Eğitimdeki ölçme ve değerlendirmeler çoğunlukta amaçlara yöneliktir. 1. Öğrenme eksikliklerini belirleme. 2. Öğrenme düzeyini saptama. 3. Öğrencileri tanıma. Bu üç amaçla yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin zamanı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sunulmuştur? KPSS 2003. A. Dönemin başı 3. Ünitelerin sonu 1. Dönemin sonu 2. B. Dönemin başı 1. Ünitelerin sonu 3. Dönemin sonu 2. C. Dönemin başı 2. Ünitelerin sonu 1. Dönemin sonu 3. D. Dönemin başı 1. Ünitelerin sonu 2. Dönemin sonu 3. E. Dönemin başı 3. Ünitelerin sonu 2. Dönemin sonu 1. Cevap A. Dönemin başı 3. Ünitelerin sonu 1. Dönemin sonu 2. Öğrencilerin derse karşı ilgisi, tutumu, dersi öğrenip öğrenmeyeceğine ilişkin görüşü öğrenme ürünlerini belli ölçüde etkiler. Bu açıklamada aşağıdakilerden hangisinin öğrenme üzerindeki etkilerinden söz edilmektedir? KPSS 2002. A. Bilişsel giriş davranışlarının gücü. B. Duyuşsal giriş özelliklerinin gücü. C. Öğretim yönteminin amaca uygunluğu. D. Öğretim araçlarının gereçlerinin yeterliliği. E. Öğretim hizmetinin etkililiği. Cevap B. Duyusal giriş özelliklerinin gücü. Derse karşı tutum, derse ilgi ve özgüven aşağıdakilerin hangisinde öğrenme düzeyindeki değişkenliği açıklama gücü en fazla olandan en az olana doğru sıralanmıştır? KPSS 2002. A. Özgüven, dersle ilgi, derse karşı tutum. B. Derse karşı tutum, derse ilgi, özgüven. C. Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi. D. Dersle ilgi, özgüven, derse karşı tutum. E. Dersle ilgi, derse karşı tutum, özgüven. Cevap C. Özgüven, derse karşı tutum, derse ilgi. Öğrenme birimlerini küçük ünitelere ayırarak bir birim öğrenilmeden diğer birime geçmeye olanak sağlamayan, uygun ortam sağlandığında her bireyin öğrenebileceğini savunan öğrenme-öğretme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2001. A. Programlı öğrenme. B. Proje temelli öğretim. C. Yapısalcılık. D. Davranışçılık. E. Tam öğrenme. Cevap E. Tam öğrenme. Tam öğrenme uygulamalarında öğrenciler arasındaki öğrenme hızı ve öğrenme düzeyi farklılıklarını azaltmak için eksiklikleri tamamlayıcı öğrenme etkinliklerine yer verilmesi önerilir. Aşağıdakilerden hangisi bu tür tamamlayıcı öğrenmeler için önerilen yöntemler arasında yer almaz? KPSS 2002. A. Ek süre içinde öncekinden farklı bir yöntemle yapılan öğretim. B. Programlı öğretim olanaklarından yararlanarak yapılan öğretim. C. Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama. D. Öğrenme eksikliklerini işbirlikçi çalışmalarla giderme. E. Öğretmen veya özel öğretici tarafından birebir öğretim. Cevap C. Dersteki öğretim girişimini bir daha tekrarlama. İşbirlikçi, kubaşık öğrenme. Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak bir görevi yerine getirmek, bir konuyu öğrenmek, bir konuya çözüm getirmek ya da bir problemi çözmek için ortak bir amaç doğrultusunda birlikte çalışmaları yoluyla gerçekleşen bir öğrenme yaklaşımıdır. Grup öğretiminde üyeler, öğrenciler, arasındaki etkileşim önemlidir. En önemli faydası öğrenciler arasında işbirliği, görev paylaşımı, uzlaşma, sorumluluk alma ve arkadaşlık bağlarını geliştirmesidir. Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin yarışına ve rekabetine son vermeyi amaçlayan ve başarıya birlikte ulaşmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Başlıca kurucuları Dewey, Wostki, Slavin, Piget, Bandura ve Kagan'dır. İşbirlikçi öğretim özellikleri: öğrencinin öğrenmeye güdülenmelerini ve dikkatlerini sürdürmelerini sağlar. Sınıfta yarışmayı ortadan kaldırdığı için başarı ve başarısızlık grubun tüm üyelerince paylaşılır. Öğrencilere etkili iletişim becerisi, başkalarının düşüncesine saygı duyma, çok yönlü düşünme ve işbirliğine dönük bağlılık özelliklerini kazandırır. Öğrencilerin psikososyal ve duyuşsal gelişimlerine katkıda bulunur. Öğrencilere başkalarının bakış açılarından empati, hoşgörülü olma, fikirlere saygılı olma gibi olaylara yaklaşma olanağı sağlar. Grup içerisinde işbirliği, sorumluluk paylaşma gibi değerleri geliştirir. Öğrencinin hoşgörülü olmasını, konuları tartışmasını, fikirlere saygılı olmasını ve demokratik yaşam alışkanlıklarını geliştirir. Düşük yetenekli ve öğrenme güçlüğü olan öğrencileri öğrenme sürecine katar ve daha üst düzey öğrenme becerilerini kazandırır. İşbirlikçi öğrenme grupları oluşturulurken öğrenciler arasında farklı yetenek, cinsiyet, başarı ve kişisel özellikleri bakımından heterojen gruplar belirlenmelidir. Sınıfın fiziksel düzeni, oturma düzeni, öğrenciler arasındaki işbirliğini geliştirme amacıyla küme çalışması oturma düzenine dönüştürülür. İşbirlikçi öğretimde öğretmenin görevi heterojen grupların oluşması, gruplarda işbirliği, verimin artırılması ve ürünlerin değerlendirilmesindeki tüm aşamaları planlamaktır. Öz saygı ve öz yeterlilik duygularını geliştirir. Daha çok düşük ve orta düzeyde yeteneğe sahip öğrenciler ile ileri düzeyde öğrencileri kaynaştırarak öğrenme sürecine katmayı amaçlar. Öğrenme sürecinde rekabeti kaldırır, öğrenciler arasında gerilme yol açar, işbirlikçi öğrenmeyi destekleyici olma savunur. Problem çözme ve üst düzey düşünme yeteneklerini geliştirir. Grup amaçlarına sahiptir, ortak hareket edilir ve bireysel çaba gerekir. Grubun başarısı her üyenin çabasına ve sorumluluğuna aittir. İşbirlikçi öğretimde değerlendirme, grup içi etkinliklerin değerlendirilmesi ve bireysel değerlendirme olmak üzere iki türlüdür. Bireyin başarısı grubun başarısına dönüştürülür ve değerlendirme ölçütlere göre öğretmen ve grupça birlikte yapılır. Soru tarzı. İşbirlikçi öğrenme sürecinde ve öğrenme yaklaşımına göre aşağıdakilerden hangisi öğrenciye kazandırılmak istenen özelliklerden biri olamaz? KPSS 2005. A. Etkili iletişim becerileri, B. Düşüncelere hoşgörülü yaklaşma, C. Çok yönlü düşünme, D. Ben merkezci bakış açısı, E. Olumlu bağımlılık. Cevap D. Ben merkezci bakış açısı. Öğrenciler arasında işbirliğinin daha fazla olması, beklenen sınıf düzeni aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2005. A. Tam daire düzeni, B. Küme düzeni, C. Yarım daire düzeni, D. Sıralı düzen, E. Karma düzen. Cevap B. Küme düzeni. İşbirliğine dayalı öğretim yöntemleri yoğun olarak kullanıldığında aşağıdakilerden en çok hangisinin gelişmesi mümkün olabilir? KPSS 2004. A. Sözlü ve yazılı iletişim becerisi, B. Alternatif düşünme, C. Düzenli çalışma alışkanlığı, D. Görev paylaşımı ve dayanışma, E. Yaratıcı düşünme. Cevap B. Görev paylaşımı ve dayanışma. Birlikte öğrenme yöntemi, farklı yeteneklerdeki öğrencilerin bir araya getirildiği grupların oluşturulmasını kapsayan bir işbirlikçi öğrenme yaklaşımıdır. Bu yöntemin uygulanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? KPSS 2003. A. Grup üyeleri arasında yarışmayı özendirme. B. Öğrencilerin güçlü yönlerini ortaya çıkararak geliştirme. C. Öğrencilerin birbirlerini kontrol etmelerini sağlama. D. Öğrencilerin ilgi görmelerine olanak sağlama. E. Öğrenciler arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirme. Cevap E. Öğrenciler arasındaki arkadaşlık bağlarını güçlendirme. İşbirliğine dayalı öğrenme sürecinde öğretmen tek tek öğrencilerin ürünü yerine grubun ürününü dikkate almaktadır. Bu durumun öğrenme sürecinde nasıl bir etki yaratması beklenir? KPSS 2002. A. Öğrenmelerin kısa sürede gerçekleşmesi. B. Öğrencilerin kendi sorumluluklarını düşünmeleri. C. Öğrenciler arası etkileşimin azalması. D. Grupta çalışma, katılım ve ilginin azalması. E. Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması. Cevap E. Grup üyeleri arasında dayanışmanın artması. Aşağıdakilerden hangisi işbirlikçi öğrenme yaklaşımının temel özelliklerinden birisi değildir? A. Öğrenciler ortak bir amaç için bir araya gelir. B. Bireyin çabaları grubun ürününe yön verir. C. Her öğrencinin beklentisi farklıdır. D. Öğrenciler başkalarının düşüncesine saygı duymayı öğrenir. E. Çok yönlü düşünme ve problem çözme becerileri gelişir. Cevap C. Her öğrencinin beklentisi farklıdır. Çoklu zeka yaklaşımı, çok boyutlu zeka kuramı. Zekanın bilinen ve klasik tanımı olan sadece dil ve matematik zekasını dikkate alan tanımlamanın yerine zeka, bireyin birçok alanda, müzikte, sporda, dansta, iletişimde, doğada, resimde, ürün ve performans ortaya koyma yeteneğine göre yeniden tanımlanmıştır. Gardner'a göre zeka, problem çözme kapasitesi veya değerli bir ya da birden çok kültürel yapı ürünü ortaya koyma kapasitesidir. Piaget ise zekayı çevreye uyum sağlama yeteneği olarak açıklamıştır. Çoklu zeka yaklaşımı öğretim uygulamalarında ve öğrenmede her zeka alanının belirli oranlarda kullanılması ilkesine dayanmaktadır. Her öğrencinin güçlü olan zeka alanlarının geliştirilmesi değil, farklı olan birden fazla zeka alanlarının güçlendirilerek öğretimde etkili hale getirilmesi üzerinde durmaktadır. Başlıca zeka alanları ve bu alanların temel özellikleri aşağıda verilmiştir. Çoklu zeka kuramının en önemli sayıtlısı, her çocuğun bir veya birkaç alanda gelişim potansiyeline sahip olmasıdır ve bu yaklaşımın temel dayanakları şunlardır. İnsanlar bütün zeka alanlarına değişik miktarlarda sahiptir. Herkesin farklı bir kişiliği, karakteri ve zeka profili vardır. Öğretim sürecinde öğrencilerin baskın olan zeka alanlarına göre değil, birçok zeka alanını işlevsel yapan öğretim teknikleri geliştirilmelidir. Bireyler kendi zekalarını artırma ve geliştirme yeteneklerine sahiptirler. Zeka çok yönlüdür, ancak kendi içerisinde bir bütündür. Zeka başkalarına öğretilebilir. Zeka güçlendirilebilir. Çeşitli zeka alanları bir arada ve belli bir uyum içinde çalışırlar. Kişisel altyapı, kalıtım, kültür, inançlar ve tutumlar zekanın gelişiminde etkilidir. Çoklu zeka yaklaşımında ölçme ve değerlendirme öğretmen-öğrenci-veli işbirliği ile yapılır ve ağırlıkla öğrenci gelişim dosyaları, portfolyo kullanılır. Öğrenmeyi gerçekleştirmenin farklı, çoklu zeka alanlarına bağlı yolları vardır. Çoklu zeka kuramına göre başlıca zeka alanları ve uygun öğrenme ve öğretme etkinlikleri şunlardır. Matematiksel, mantıksal zeka. Bu zeka alanında mantık kuralları, sebep-sonuç ilişkiler ve sayısal işlem yetenekleri iyi olan bireyler yer alır. Sayıları kullanma, problem çözme, akıl yürütme yollarını kullanma, hipotez kurma, düşünceler arasındaki ilişkileri anlama yeteneklerini kapsar. Bilim adamları, matematikçiler, mühendisler, istatistikçiler bu tür zekaya sahiptir. Nesneleri tanımlamada, analiz etmede ve matematiksel konularda başarılıdırlar. Özellikleri, matematiksel problemleri rahatlıkla çözerler, grafik ve istatistik ifadeleri rahatlıkla yorumlayabilirler, teknolojiyi iyi kullanırlar, olayların oluşumu ve işleyişi hakkında araştırma yaparlar, satranç ve dama oynamayı, bulmaca çözmeyi, matematik dersini severler, sayılara, zamana, analitik düşünme, neden-sonuç ilişkilerinde, problemlere bilimsel çözümler üretme, deney tasarlama, neden-sonuç etkinlikleri, eleştirisel düşünme, kavram haritası yapma, denkleme dönüştürme başlıca öğretim faaliyetleridir. Sözel, dilsel zeka. Sözcükleri yazılı ve sözlü olarak etkili biçimde kullanma, dilin temel işlemlerini kullanma, okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerileri bu zeka alanının temel özellikleridir. Şairler, yazarlar, politikacılar ve gazeteciler dil zekasını en üst düzeyde sergilerler. Bilgiyi hatırlama, okuma, yazma, tartışma, başkalarını ikna etme konularında başarılı olma ve mizah, şiir, yaratıcı yazım ve hikaye anlatma konularında da isteklidirler. Özellikleri: Şiir okuma ve yazma, hikaye anlatma konularında isteklidirler. Konuşmalarında ikna edicidirler. Okuduklarını kolay anlar, yorumlar ve hatırlarlar. Okuma, yazma, dinleme ve tartışma yoluyla öğrenirler. Yaşlarına göre kelime hazineleri zengindir. Dil bilgisini etkili kullanırlar. Öykü yaratma, sunu yapma, kitap okuma, hikaye ve dergi okuma, mektup yazma başlıca öğretim faaliyetleridir. Bedensel, kinestetik zeka. Duygu ve düşünceleri ifade etmede ve problem çözmede beden dilini ve vücudunu iyi kullanma yeteneğidir. Mimarlar, dansçılar, sporcular, el işleriyle ilgilenenler ve pandomim sanatçıları bu zeka alanına sahiptir.
Hız, denge, esneklik, koordinasyon, el becerisi ve bunun gibi. Özellikleri. Söylenilenlerden çok yapılanları hatırlarlar. Hareketli olmayı severler. Taklit etme yetenekleri güçlüdür. Gördüğü bir nesneyi dokunarak inceleme ve analiz etme eğilimindedirler. Uzun süre aynı yerde kaldıklarında hareket etme ihtiyacı duyarlar. Motor becerileri gereken etkinliklerde başarılıdırlar. Oyun ve dramalarda yer almaktan hoşlanırlar. Bir ya da birden fazla sportif faaliyetlerde başarılıdırlar. Rol yapma, drama, hareketsel oyunlar, gezi, gözlem başlıca öğretim yöntemleridir. Görsel, uzamsal zeka. Üç boyutlu bir nesneyi görmeden o nesnenin görüntüsünü zihinde canlandırabilme, ayrıntıları fark edebilme yeteneğidir. Renkler, şekiller, desenler, grafikler, resimler ve görsel semboller kullanılır. Denizciler, heykeltıraşlar, pilotlar, izciler, avcılar, mimarlar bu zeka alanına sahiptir. Uzaya, şekillere, yapılara, çizgilere ve renklere duyarlıdırlar. Özellikleri. Yardım almaksızın yönlerini bulabilirler. Gözlemleyerek ve görerek öğrenirler. 15. kaset, 1. yüzün sonu.